kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Elif Özeren. Eserin adı Şafakta Yanan Mumlar, Gençlik Romanı. Yazarı Serpil Ural. Türü roman. Bilgi Yayın Evi 3. basım Mart 2006. ISBN No'su 978-975-220-010-4. Bu kitap 156 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Şubat 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Biri Avustralyalı, biri Türk iki ailenin bu dokunaklı öyküsünü okurken içinde yer alan dehşetin yanı sıra savaşın kötü ironisi seziliyor. Biraz da savaş ateşiyle biçimlenmiş iki farklı ulusal kimliğe karşın biri Avustralyalı, biri Türk iki aile. Özellikle de iki genç. Peggy ve Zeynep aynı insanca duyguları taşıyorlar. Öyleyse neden birbirimize savaşıyoruz? Düşmanlığın ne kadar boşuna olduğunu vurgulayan bu kitap, bir barış ve dostluk duası gibi. 1998. Kutlarım. Kitabı bir kez daha büyük bir zevkle okudum. Bu yayının uluslararası anlayış ve hoşgörüye önemli bir katkı olduğunu inanıyorum. Keşke daha çok kişi bu tür çalışmalar yapsa. 2002. Dr. Myrus Saxby. Avustralyalı çocuk edebiyatı profesörü. Serpil Ural'ın ilk romanı olmasına rağmen son derece başarılı bu eserini 12-15 yaşlarındaki tüm gençlerin okumasını öneririm. Savaşın acı yüzü ilginç bir kurguyla Çanakkale Savaşları mizansenine oturtulmuş. Akıcı, zaman zaman hüzünlendiren, çoğunlukla düşündüren ama sevgi ve barışı hep öne çıkaran bir eser. Tüm ilköğretim okullarında okutulmalı. Profesör Doktor Nilüfer Tuncer, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Anabilim Dalı. Dedeleri karşı saflarda çarpışmış iki genç kızın karşılaşmasını ve bu savaşta yaşanan olayları anlatan, savaş, barış, özgürlük kavramlarını sorgulayan bir gençlik romanı. Ön söz ve teşekkürler. Yeni yetişen gençler için konusu savaş olan bir kitap yazmak uzun süredir aklımdaydı. Bu, yarının sorumlu kişileri olacak, gerektiğinde savaşa evet ya da hayır deme konumunda bulunacak gençlere savaşın gerçeklerini gösterecek bir kitap olmalıydı. Böyle bir kitap yazmayı, daha küçük bir çocukken savaş görüntüleri, savaş haberleriyle iç içe yaşamaya başladığımız için istiyordum. Televizyon kanallarında ve gazetelerde, sinemalardaki pek çok filmde, geçmişteki ve günümüzdeki savaşlar öyle sık karşımıza çıkıyor ki, ölmeye ve öldürmeye neredeyse bağışıklık kazandık. Bir an olsun durup düşünmeyi, savaşın gerçeklerini, getirdiklerini ve götürdüklerini değerlendirmeyi aklımıza getirmiyoruz. Bu yaklaşımla geçmişte yaşananları gözden geçirirken, 1915 Çanakkale Kara Savaşları ilgimi çekti. Özellikle Türklerle Anzakların çarpışmaları, bu konuda gençlere iletmek istediğim tüm duygu ve düşünceler içeriyordu. Ben de, ölenin öldürenden farklı olmadığını vurgulamak, ölenin de öldürenin de insan olduğunu göstermek, savaşların sonunda kazanan tarafın bile çok şey kaybettiğini ve her zaferin perde arkasında yoğun acıların yaşandığını anlatmak istiyordum. 1915 yılında Gelibolu Yarımadası'nın batı kıyılarında 8 ay boyunca yaşanan olaylar yazmak istediğim savaş öyküsünde ta kendisiydi. Bu yüzden kitabımın savaşla ilgili bölümleri tümüyle gerçektir. Sözle ya da yazıyla aktarılarak bugüne kadar gelen yaşanmış olaylardır. Kitaptaki kişilerin çoğunun yalnız adları, sanal, kişilikler ise gerçektir. Avustralya'da büyük anne Tilly'nin, Türkiye'de Gülbahar Nine'nin benzeri yaşlılar vardır. Anzaklar ve Türk askerleri arasında büyük dede Frank, Bil amca, Hasan Dede, Mustafa Çavuş gibi kişiler pek çoktur. Kişiliklerinin özellikleri yakınları tarafından anlatılmıştır. Sanal olan Peggy, Zeynep, Pınar Öğretmen, Konak Pansiyon, Peggy ile Norman'ın yolculuğu ve cepheden gelen mektuplar ise gerçek olayların kitap kurgusu içinde birbirine bağlanması içindir. Gelibolu Anzak savaşlarını araştırırken ve bu kitabı yazarken çok kişiden destek gördüm. Avustralya Büyükelçiliği, Maslahat Güzarı, Grefu Leach ve eşi Sandy Leach, Avustralyalı yazar ve film yapımcısı Harvey Broadbent, Bilkent Üniversitesi Devrim Tarihi Bölümü öğretim görevlisi Doktor M. Cemil Özgül, ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Seçil Karal Akgün, yazar Cemil Sönmez. Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararası Yarışma Ofisi Mesleki ve Teknik Danışmanı Profesör Doktor Raci Bademli ve çalışma arkadaşları. Yeni Zelanda Büyükelçisi Excellence Lan Kennedy. Bana çeşitli bilgiler, çok sayıda kaynak, kitap ve doküman sağladılar. Avustralya Büyükelçisi Excellence David W. Evans'ın davetiyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şafak Töreni ve 25 Nisan anma törenlerini yakından izleme şansım oldu. Kitabı yazma, dizme, düzeltme aşamalarında eşim Engin Ural'ın bilgi ve görüşlerine sık sık başvurdum. Hepsine sonsuz teşekkürler. Bu kişilerin katkıları olmasaydı şafakta yanan mumlar çok eksik kalacaktı. Serpil Ural. Gün başlarken. Peggy uyanır uyanmaz yatağının başucundaki pencerenin perdesini araladı. Başını cama dayayıp dışarıdaki havanın nasıl olduğunu anlamaya çalıştı. Bir süredir her sabah aynı hareketi tekrarlıyordu. Hava bugün de puslu. Bahçedeki ağaçların yaprakları daha biraz almış gibiydi. Tam olması gerektiği gibi bir sonbahar sabahıydı. Annesi gelecek hafta uzun bir yolculuğa çıkacaklarını haber verdiğinden bu yana Peggy heyecanlıydı. Annesi çok uzağa, Türkiye'ye gideceklerini söylemişti. Babası işlerinin yoğunluğu yüzünden gelemeyecek, bu yolculuğa yalnız annesi ve Peggy çıkacaktı. Yıllardır adını duyduğu Gelibolu'ya gideceklerdi. Bir zamanlar annesinin dedesi orada savaşmıştı ve Peggy büyük annesinden sık sık büyük dede Frank'ın savaş anılarını dinlemişti. Bu yüzden Gelibolu'ya gidecekleri haberi onu heyecanlandırmaya yetti. Üstelik Peggy bir süredir bu savaşı sorguluyordu. Aklının almadığı, kabul edemediği yönleri vardı bütün olup bitenlerin. Bu yüzden savaşın yaşandığı yerleri görmek, düşüncelerine açıklık, aklındaki sorulara yanıt getirebilirdi. Başını pencereden çekip yataktan indi. Yatmadan önce üstünden çıkardığı giysiler gelişi güzel yerlere atılmıştı. Odası her zaman olduğu gibi darmadağınıktı. Yerdeki giysi ve kitap kümelerinin üzerinden atlayarak odasından çıktı. Yandaki kapıyı açıp kendisine ait banyoya girdi. Peggy, beyaz seramik lavaboda yüzünü yıkarken banyosunun fayanslarındaki çeşitli hayvan resimleri sanki kendisini seyrediyordu. Küçük bir çocukken masallarını dinlemeye bayıldığı kitaplardaki hayvanlardı bunlar. Tavşan Peter, Kedi Tom, Süslü Ördek, Jemima. Diş fırçasının durduğu kabın üstünde de sevimli kedi yavrusu Bayan Moped. Başında bir toz bezi bağlamış, bezdeki deliğe uydurduğu tek gözüyle bakıyor. Fakat ayağının dibindeki fareciği göremiyordu. Tek gözü sanki yalnızca Peggy'yi görüyordu. Yıkanıp tarandıktan sonra odasına döndü. Yerdeki giysileri toplayıp hepsini bir yığın halinde gardıroba attı. İçinden annesinin bugün gardırobu hiç açmamasını diledi. Geceliği çıkarıp yatağın üzerine fırlattıktan sonra gardırobunun bir çekmecesinden aldığı kırmızı dik yakalı kazağını giydi. Kot pantolonu her zamanki yerinde yatağının ayak ucunda duruyordu. Onu da giydikten sonra kar yolağının altına eğildi. Kırmızı ayakkabılarından biri tahmin ettiği gibi oradaydı. Öteki ayakkabısını bulmak için bir süre odada dolandı durdu. Sonunda ayakkabı bir kitap yığınının arasından çıktı. Giyinmesi tamamlanırken aşağıdan annesi Norma'nın sesi geldi. Peggy, okula geç kalıyorsun. Norma merdivende ayak sesleri duyulunca başını hazırlamakta olduğu kahvaltı sofrasından kaldırdı. Peggy aşağı inerken hala uykulu gibiydi. Günaydın demek yok mu? Günaydın anne, babam gitti mi? Çoktan. Zaten bu sabah seni okula bırakamazdı. Adliye sarayına gitmesi gerekiyordu. Acele et de okul otobüsüne yetiş. Masaya oturunca annesi önüne bir çanak dolusu mısır gevreği koydu. Çanağa şeker ve süt koyarken Peggy gene aklına gelen soruları birbiri ardınca sıralamaya başladı. Uçak nerelerde duracakmış? Singapur ve Bahreyn'de. Ama belki uçaktan inmemize izin vermezler. Öyleyse neden duruyoruz? Kimse inmeyecekse durmadan gitsek ya. Kimse inmeyecek ama uçağın yakıt alması gerekir. Yola çıkarken aldığı yakıtla onca yolu uçamaz ki. Peki okuldaki arkadaşlarından çoğunun bu kadar uzun bir yola gitmemiş olduğunu düşündü. Bu bir ayrıcalıktı kendisi için. Sevindi. Kahvaltısını bir an önce bitirip okula gitmek için başka soru sormaktan vazgeçti. Mısır gevreğini yemeye başladı. "Biraz çabuk ye," dedi annesi. "Okula geç kalıyorsun." "Okula geç kalıyorsun," diye bağırdı annesi. Zeynep yataktan yuvarlanırcasına indi. Daha gözlerini tam açmamıştı bile. Gecelerini çıkarttı, el yordamıyla dün gece yatağın ayak ucuna astığı mavi okul önlüğünü bulup başından geçirdi. Terliklerini giyip odadan çıktı. Koridorun ucundaki tuvalet boştu. Kapının hemen dibindeki lavaboda yüzünü yıkarken suların hala çok soğuk olduğunu düşündü. Oysa bahar gelmiş, cemreler düşmüştü. Gene de musluktan akan suda kar serinliği vardı. Soğuk su uyanmasını sağladı. Başını kaldırıp musluğun üstünde asılı duran dört köşe aynaya baktı. Saçları yeniden örmesini gerektirecek kadar bozulmuştu. İsteksizce örgüleri çözmeye koyuldu. Tuvaletten çıkıp merdivenden inerken saç örgülerini çözmeyi sürdürdü. Annesi Emine her sabah olduğu gibi mutfaktaydı. Kızı mutfağa girdiğinde tezgahın üzerine sıralanmış küçük beyaz tabaklara kahvaltılık, reçel, yağ, peynir koyuyordu. Başını yaptığı işten kaldırmadan "Yardım et de masaları hazırlayalım," dedi. "Saçımı örmek gerek," dedi Zeynep. "Hep bu saç yüzünden geç kalıyorum okula. İzin verseler de kestirsem." "Gene başlama sabah sabah. Saç kestirmeye okul razı gelmez biliyorsun. Hem şunun şurasında tahsil ne kaldı? Hele bu turistleri geçirelim hayırlısıyla. Çok sürmez okul kapanıverir." Zeynep annesinin önündeki tabaklardan ikisini alıp mutfaktan çıktı. Fazla büyük olmayan salonda yalnız dört küçük masa vardı. Dördünün de üstüne mavi beyaz kareli örtüler serilmiş, ikisinin ortasına birer ekmek sepeti konmuştu. Dilimlenmiş taze ekmekler konukları bekliyordu. Zeynep dün çarşıda gördüğü turistleri hatırladı. Bu yıl daha kalabalık geldiler diye düşündü. Babası Almanya'ya çalışmaya gittiği yıl annesi Eceabat'taki pek çok kişi gibi pansiyonculuk yapmaya başlamıştı. İlçedeki bütün pansiyonlar Nisan ayının son haftasında dolup taşardı. Yabancılar buraya özellikle o günlerde gelir. 25 Nisan sabahı güneş doğmadan kıyıda toplanıp tören yaparlardı. Artık küçük çocuklar bile biliyordu. Eskiden bir 25 Nisan sabahı onların askerleri bu kıyıdan gelmiş, Türk askerleriyle savaşmış ve çoğu buralarda ölmüş diye anlatırlardı. Onun için her yıl buraya gelip ölülerini anıyorlar. "Her yıl birçok kişi gidiyor ya," dedi Peggy. "Biz de bu yıl gidip büyük dedenin ve Morris amcanın savaştığı yerleri göreceğiz. Oradaki şafak törenine katılacağız." Okulun bahçesinde bir sıraya oturmuş konuşuyorlardı. Anna uzun süredir Peggy'nin en yakın arkadaşıydı. Türkiye'ye gideceklerini de ilk ona söyledi. "Şanslısın," dedi Anna, her zamanki iyimser yaklaşımıyla. "Anzak gününü Gelibolu'da geçirmeyi kim istemez?" Anzak günü, konulu yazı yarışmaları Avustralya ve Yeni Zelanda'da bir gelenekti. 1920'lerden beri 25 Nisan ulusal bayram ve tatil günü olmuştu. Ülkenin her yanında törenler yapılıyor, Gelibolu savaşlarına katılan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler anılıyordu. Yazı yarışmasını kazanan öğrenciler, bölgelerinde düzenlenen törenlerde yazdıklarını okuyordu. Peggy'nin bu savaşı sorgulaması geçen yıl o yazıyı yazmaya çalışırken mi başlamıştı, yoksa büyük dedesinin anılarını dinlerken mi? Tam olarak bilmiyordu. Büyük annesine ilk kez bilmediği bir ülkeye gidip tanımadığı bir ulusa karşı çarpışmanın ne anlamı var ki diye sorduğunda evin içine bomba düşmüş gibi olmuştu. Peggy, savaşmanın bir amacı olmalı diye sürdürmüştü sözlerini. Ölmeyi de, öldürmeyi de geçerli kılacak kadar önemli bir amaç. Büyük anne Tilly. Büyük annesinin adı Matilda'ydı ama kimse bu adı kullanmaz. Herkes büyük anneye Matilda'nın kısaltılmışı olan Tilly derdi. Büyük anne Tilly güçlü bir kadındı. 88 yaşındaydı ve sağlıklıydı. Uzun süredir tek başına yaşadığı bu evde her işi kendisi yapıyor, anılarıyla baş başa mutlu yaşıyordu. Savaş öyküleri dinlemeye çocukluğunda başlamıştı. Babası Gelibolu Savaşları'na katılmış, resimlerinden tanıdığı amcası ise orada ölmüştü. Gelibolu Savaşları bir büyük sır gibiydi evlerinde. Bu yüzden Tilly'nin çok ilgisini çekerdi. Babası Gelibolu'dan hemen hemen hiç söz etmezdi. Ailenin öteki bireyleri onun bu suskunluğuna saygı gösterir, bu konuyu o yanlarında değilken konuşurlardı. Savaştan dönenlerin ve savaşta ölenlerin yakınlarından duydukları öyküler aralarında tekrar tekrar anlatılırdı. Norma, büyük anne Tilly'nin iki çocuğundan biriydi. Kendinden 5 yaş büyük olan ağabeyi Frank, bir süredir İngiltere'de yaşıyordu. Onlar çocukken aile daha büyük bir evde otururdu. Norma evlendi. Frank İngiltere'ye gitti. Evden ayrıldılar. O zaman Tilly evin kendilerine büyük geldiğini söyledi ve kocası Lan'la buraya taşındı. Kocası öldüğünden beri de bu evde yalnız yaşıyordu. Norma'nın çocukluğunun geçtiği, içinde büyüdüğü ev bu değildi ama eşyalar aynıydı. Öbür evdeki gibi yerleştirilmişlerdi. Bu yüzden Norma buraya her gelişinde gene çocukluk günlerine dönmüş gibi olurdu. O günlerde de büyük salonda çay saatlerinde bir araya gelirler, zaman zaman annesi Frank dedenin savaş anılarından söz ederdi. Ne var ki ağabeyi Frank ya da Norma savaşın amacını sorgulamayı hiç düşünmezdi. Nedenleri ve sonuçları kendilerine ezberletilmiş gibiydi. Aile büyüklerinin savunduğu değer yargılarının değişmez doğrular olduğuna inanırlardı. Oysa Peggy bir süredir bu konuda akla gelmez sorular soruyordu. Kızının soruları yüzünden Norma da Avustralyalı ve Yeni Zelandalı gençlerin Gelibolu'da Türklere karşı savaşmasının neden ve sonuçları üzerinde düşünmeye başladı. Bu onu hem şaşırtıyor hem de biraz rahatsız ediyordu. O gün de Peggy'nin büyük anne Tilly'e böyle bir soru sormasından hoşlanmadı. Yaşlı annesinin bu konuda aşırı duygusal olduğunu biliyordu. Yılların pekiştirdiği değer yargılarının sorgulanması onu çok rahatsız edecekti. Üstelik Peggy'nin savunacağı başka bir görüş artık neyi değiştirebilirdi ki? Bunun için Norma hemen söze karıştı. Amaç İngiltere'ye destek vermekti, dedi. Küçüklüğünden beri evde bu sözleri sık sık duymuştu. Büyük anne Norma'nın söylediklerinden güç almışçasına ağır ağır konuştu. Sesinde bir kırgınlık seziliyordu. Bugün gerekirse gene giderim, derdi babam, dedi. Sözlerini bitirince duvardaki resme baktı. İngiltere kraliçesi, koyu renk çerçeveli tablonun içinden kendisine gururla gülümser gibiydi. Doğruydu. Babası yeri geldikçe hep aynı sözleri tekrarlamıştı. Yapmamız gereken buydu. İngiltere'ye destek olmamız gerekiyordu. Bizden bekleneni yaptık. Büyük anne Tilly, Gelibolu savaşlarını tekrar tekrar anlatırdı. Hiç sıkılmaz dinleyenlerin sıkılabileceği aklına gelmezdi. Ama o gün öyle olmadı. Peggy, savaşın anlamını sorguladıktan sonra büyük anne yalnızca babasının söylediklerini tekrarlayıp sustu. Bir süre sessizlik içinde çaylarını içtiler. İşte o zaman Peggy, büyük annesiyle tartışmaya girmenin boşuna olduğunu düşünüp başka bir şey sormadı. O hala 20. yüzyılın başlarında yaşıyor gibiydi. Duyguları, düşünceleri hiç değişmemişti. Oysa artık 21. yüzyıla girmek üzereydiler. Değerler, görüşler, düşünceler, insanlar, her şey çok bambaşkaydı. Peggy, aklına takılanları annesiyle konuşmalıydı. Büyük anneyi hala derin bir saygı duyduğu kraliçe tablosunun baş köşede durduğu, müzeyi andıran evinde anılarıyla rahat bırakmak daha doğru olacaktı. Peggy, büyük anne Tilly'nin inandığı değerleri sorgulayarak aklını karıştırdığına, onu huzursuz ettiğine pişman oldu. Norma, üstlerine çöken bu sıkıntılı havayı dağıtmak için başka konular açmayı denedi. Son gördükleri filmden, televizyonda izledikleri bir programdan söz ettiler. Çaylarını bitirince Norma ve Peggy biraz da alışveriş etmeleri gerektiğini söyleyerek büyükannenin evinden ayrıldılar. Dışarıda hava serinlemişti. Dökülmüş yapraklar arasından bahçe kapısına doğru yürürken büyükanneye el sallamak için arkalarına döndüler. Her zaman evin bahçeye açılan camlı kapısı önünde durup kızına ve torununa el sallayan Tilly bu kez orada değildi. Az önce oturduğu koltukta gözleri İngiltere kraliçesinin resminde düşüncelere dalmıştı. Büyükanneni üzdün, dedi Norma. Peggy, aklıma gelenleri tartışmak istemiştim, dedi. Bu kadar alıngan olacağını düşünmedim. bahçe kapısından az içeride duran otomobille gelmişlerdi. Daha fazla konuşmadan girip oturdular. Norma motoru çalıştırdı ve son bir kez camlı kapının ardında annesini görmek istercesine eve baktı. Sonra ağır ağır bahçeden çıkıp evlerine giden yola saptı. Geçmişten bugüne. Bugünkü gençler çok başka düşünüyor diye kendi kendine mırıldandı büyük anne. Gözleri hala İngiltere kraliçesinin resminde onunla konuşur gibiydi. Sonra gözleri yandaki sehpaya kaydı. Orada gümüş çerçeveli birkaç fotoğraf duruyordu. Bunlardan biri 7-8 yıl önce katıldıkları bir şafak töreninde çekilmiş olan aile resmiydi. Peggy, hemen hemen aynı yaşta olduğu kuzeni ve ağabeyi Morris ile en önde oturarak poz vermiş, şu anda kendisine bakan büyük anneye gülümsüyor gibiydi. Gelibolu'da ölen askerlerin anısına dikilmiş mezar taşlarının önündeydiler. Resimdekilerin çoğu, ailesinden savaşa katılanlara verilen madalyaları takmıştı. Peggy'nin gülümseyişi, bu savaşa katılan akrabalarıyla övündüğünü gösteriyordu. Aynı çocuk muydu bugün burada o savaşı sorgulayan kişi? Büyük anne Tilly'nin aklı bunu almıyor, duyduklarına inanmak istemiyordu. Peggy ilkokula başlamış mıydı bu resmin çekildiği yıl? Büyük anne aklına gelen bu soruya kesin yanıt veremedi. Bakışlarını tekrar kraliçenin resmine çevirip onunla konuşmasını sürdürdü. Okullarda öğreniyorlar bu savaşın bir fırsat olduğunu. Avustralya'nın kendini kanıtlaması için 1. Dünya Savaşı'ndan 14 yıl önce 1901'de Avustralya sömürge olmaktan çıkmıştı. Kendi başına bir devletti artık. İngiltere'nin sömürgelerinden biri olduğu günler sona ermiş, İngiliz Devletler Topluluğu'nun bir üyesi olmuştu. 14 yıl sonra Avrupa'da başlayan savaş, bu yeni devletin kendini kanıtlaması için bulunmaz bir fırsattı. Avustralyalı gençlerin gücünü Avrupa'ya, özellikle de İngiltere'ye göstermek için bir fırsat. Majesteleri, İngiliz Devletler Topluluğu'nun bu yeni üyesiyle övünebilmeliydi. İşte bu yüzden orduya yazılmak, o günlerde gençler için en büyük amaç olmuştu. Öyle istekle, öyle coşkuyla yazılmışlardı ki askere. Morris amca henüz 18 yaşındaydı. Askere yazılabilmek için yaşını büyüttü, yalan söyledi. Ya orduya katılmak için 2 günlük yoldan yürüyerek gelenleri ne demeliydi? Genç delikanlılar, Victoria'daki kışlalara akın akın gidiyorlardı. Orduya yazılmak, savaşa gidecek olmak en büyük övünç kaynağıydı. Büyük anne Tilly, o günlerin öykülerini kendi ailesinden de, kocasının ailesinden de çok kez dinlemişti. Kocası 1915'te Gelibolu Savaşları'nın başladığı yılda olmuştu. Adını Lyne koymuşlardı. Gelibolu Savaşları'nı yöneten İngiliz komutan Lyne, Hamilton'u örnek alarak 62 yaşındaki bu general, o zaman İngiltere'nin donanma bakanı olan Winston Churchill'ın yakın arkadaşıydı. Gelibolu'ya asker çıkartılmasını düşünen ve planlayan Winston Churchill'dı. Telefon çaldı. Büyük anne Tilly bir an için bu sesin ne olduğunu, kendisinin nerede olduğunu düşündü. Anılarından sıyrılıp bugüne döndü. Telefon eden Norma'ydı. Eve geldiklerini haber vermek için aramıştı. Büyük annenin evinden her döndüklerinde telefon ederdi. Ama bu kez eve geldiklerini bildirmekten çok annesinin sesini duymayı istemişti. Büyük annenin sesi oldukça sakindi. Norma'nın içi rahatladı. Bir iki gün sonra tekrar geleceklerini söyleyip telefonu kapattı. Evin yolu üzerindeki alışveriş merkezinden aldıkları yiyeceklerle dolu poşetler mutfak kapısının önünde yığılmış duruyordu. Norma bunları yerleştirmek için mutfağa girerken Peggy'nin merdivenlerden yukarı odasına çıkmakta olduğunu duydu. Aklına gene kızının sorduğu sorular geldi. İngiltere'ye destek olmak için kendilerini, adını duymadıkları bir yarımadada bulunan dedesini ve Morris amcayı düşündü. Onların aklından neler geçmişti? Gelibolu'nun ve Türkiye'nin başka bazı yerlerinin Avustralya ve Yeni Zelanda'ya benzediğini söylüyorlardı. Doğru muydu? Dedesi ve Morris amca da aylarca kaldıkları Gelibolu'nun buralara benzediğini düşünmüş müydü? Gidip görmeli, Gelibolu'ya gitmeli. Norm aklına gelen bu düşünce önce şaşırdı, sonra neden olmasın dedi. Oraları görmek Peggy için de iyi olur. Belki Gelibolu'yu gördükten sonra aklını kurcalayan soruların yanıtları bulunur. Son zamanlarda Gelibolu'ya çok giden oluyordu. Avustralya'dan da, Yeni Zelanda'dan da. Yıl boyunca günde ortalama 30-40 kişi gidiyor diye duymuştu Norma. 25 Nisan'da ise binlerce kişi. Gitmişken 25 Nisan'da gitmeli diye düşündü. Anzak gününde, şafak töreninde orada olmalı. Bu düşünce Norma'yı heyecanlandırdı. Hemen o akşam kocası Jerry ile konuşacak, bütün hazırlıkları tamamlayıp biletleri aldıktan sonra planını Peggy'ye ve annesine söyleyerek onlara sürpriz yapacaktı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.